Ayrım 4.
Soru 1. Şu benzi güz elması renkli, lacivert ceketli sevimli çocuk neden böyle de bu saz benizli yalın ayak başkabak çocuk öyle değil? Nedendir ey ağacığım dalının biri sarı biri yeşil, biri kurur biri büyür, biri ağlar biri güler nedendir? Maniler. Ekin ektim ot bitti, yuvamda baykuş öttü, hasretlik çeke çeke gençliğim elden gitti. Bugün tok yarın açım, ak oldu kara saçım, el bey paşa ben ırgat, tanrım neydi suçum? Çiçek çağır yaz gelir, dallara kiraz gelir, kara gün kara kalmaz, türkü gelir saz gelir. Haşim Kanar'dan da mezarlık köy var. Bir köy gördüm etrafı mezarlık, göremedim bu köyde kadın erkek yüzü canlı gülen bir tek varlık. Sanılır ki bu köyde insanlar dünyadan mezara gitmez, mezardan dünyaya gelir. Görülür ki bu köyde dağlar çıplak, evler yüksek birer mezara benzer. Denilir ki bu köyde yaşamakla ölmek bir. Başaran da bir köy arıyor üçüncü sayıda. İşte arayışı. Sen kırların kokusunu veren, kavallardan dinlediğim köy. Banlandı mı mevsim bahçende, hala sevda şarkısı mı söyler gül benizli kızlar ormanda? Ötüşü hazin pınar başında kınalı kekliğin, gözyaşına benzer yıldızlar neden? Yolunu arıyorum, sen bildik hayaller içinde gülen, kavallardan dinlediğimiz köy neredesin? Kepirtepeli Ümmü Altan iş gecesini anlatıyor. Bizler gece mehtapta saman taşıdık, mehtabın güzelliği derde dermandı. Güzel bir gecede iş hayatı yaşadık, ah gönlüm o geceyi bir bayram sandı. Küfeler tezkereler gidip gelirken, sabahı istemezdim gece mehtapta. Altın ay göklerden bize gülerken, daha fazla çalışmak isterdim hatta. Derginin 5 ve 6. sayıları bir arada çıkmış. Bu sayıda Talip Apaydın hem köy enstitüsünde okumaya gidişini anlatmış bir öykü gibi hem de iki küçük şiiri var. İşte onlardan biri İnce Yol. Bizim köyden ince ince bir yol gider. Şehir yoludur Ödemiş'e gider, Şam'a gider. Genç gidenler dinç dönerler. Şehir yoludur ince ince gider. Düşündürür adamı ince ince. Bu sayıda benim de küçük bir şiirim çıkmış. Kör Mehmet. Babasının meslektaşı bizim köyün sırtmacıydı. Ona Çoban Mehmet derlerdi. Vücudu zayıf, gözünün biri kördü. Fakirdi, her yıl sığır güderdi. Tufan Doğan'ın Kavlak Öküzü uzun bir şiir. Bu uzun şiirin son bölümünü vermekten kendimi alamadım. Kavlak öküzü sinekler, tohumu karıncalar kapıştı. Bulut ağlamadı ve gülmedi güneş. Yarık toprakta yarılmayan ayaklarımız, tersiz alnımız görülmezdi. Yamalı şalvar, yakasız gömlek, yüzümüz gülmezdi. Bazen ağlayarak dönerdik tarladan. Kulu görmüyor ama Allah'ı da kör derdik. Emin Neşe'nin Her Gelen Allah'tandır adlı şiirinden de bir bölümü okuyalım. Yaba elde rüzgar beklemek, gözde yaş, dilde dua, kurban kesip yağmur dilemek ne acı. Halbuki rüzgar pervanede, sular çaylardadır. Yılın her gününde didindi durdu, poyraz çatlak çatlak etti tenini, sıcak kavurdu, tohumu kuş yedi. Ekini sel bastı kozayı otlar, çiçekleri dolu döktü, şakaklarda kaldı avuçlar. Dert yandığı kimselerden, her gelen Allah'tandır diye teselli buldu. Köy enstitüleri tüm çalışmalarıyla, programlarıyla, iş eğitimi uygulamasıyla ve dergileriyle ve de tüm şiirleriyle tarihe mal oldu sayılır. Günümüzde eğitim işlerini yürütmekle görevlendirilen politikacılar benzerlerini kurmaktan falan söz ediyorlarsa da biz inanmıyoruz bir düşünce bir eylem üreteceklerine. Yapabilirlerse ilk sevinen de biz oluruz, orası ayrı. Diyeceğim şu ki, enstitü çıkışlı ozanlar burada sıraladıklarımızdan çok fazla. Sonradan Köy Enstitüsü Yazarlar ve Ozanlar adıyla bir inceleme antoloji hazırlandı. Oraya göz attığımız zaman da günümüz şiirine olumlu katkıda bulunan ozanlarla karşı karşıya geliyoruz. Onlardan da kısa birkaç örnek vermeden geçemezdik. İşte Ahmet Ulusal'dan kısa bir şiir, Sürgün. Bir sürgün gece tutar bizi de buluşturur o dostlarla, gür sesli koroların bozkurda söylediği şiirlerde. O taliptir belki, oh be, o köylü yüzü, o soy sanat, o izler yadırganan gülmelerimizde. Ahmet Köklügil'den Uyanış. Bahar kokuları geliyor burcu burcu halk bahçelerinden. İş başında usta bahçıvanlar tarıyorlar toplum toprağını, sürüyorlar yeni baştan. Yeni bir sabahın eşiğinde kendini yeniliyor halkım. Ağaçlar çiçeğe durur gibi, dalını şehvetle sarar gibi asmada salkım. Yeni bir mevsimin muştusunda bozkırda çatlayan çekirdek, kocaman devrim gülleri yakalarda gülüyor Anadolu'm renk renk. Ve Fehmi Salık, dinleyelim. Pütürge'ye henüz atanan bir kaymakamı Malatya valisi görevine gönderirken şu tembihi yapmayı da unutmaz. Orada bir ortaokul müdürü vardır, tehlikelidir. Fazla ilişki kurmayın onunla, hareketlerini takip edin. Burası Atatürk Türkiye'si, ben Atatürk'ün öğretmeni, bu Atatürk'ün kaymakamı, sen Atatürk'ün valisi, pes doğrusu. Şimdilik künyemiz bu, hani adamın dediği hesap, ekmek atlı biz yayan, dayayıncaya dek yiğitçe doğruya aydına selam. Gelelim Ali Yüce'ye ve dinleyelim. Köy enstitüsüne giderken okuttular, ovalattılar, olmadı. Amanın dünyanın çivisi kopucu, Nuru'nun oğlu Molla Ali Gavur yazılmış. Dağ bayır dere tepe kovalaştık. Düz içi köy enstitüsüne vardığım zaman öte dünyadan gelmiş gibiydim. Ellerim, ayaklarım, yüzüm, gözüm iç çiğnemiş gibi. Üstümü başımı çalılar yemiş. Herkes beni çocuk yazdırmaya gelmiş bir adam sanıyor. Mürselekli kadınlardan. Biz mürselekli kadınlar, geceleri tütün düzerik, acılarımızı dizerik ipe, karanlığı dizerik abo. Yüzlerimiz ay tutulur, yıldız tutulur gözlerimiz. Yazma kazarık, çüt sürerik, yorgunluk ekerik toprağa, gürültüye bata çıka, bir uçak geçer üstümüzden, bizi duyamaz abo. Ve emperyalizm. Aşk değil unutayım, zehir değil yutayım. İnceldikçe bağımsızlığın boynu, kalınlaşır boyunduruk. Kan etmiş ekmeğimi yabancı tekme, suyumu irin etmiş yerli yumruk. Barış yiyip savaş kusar, et koynumda kör bir güvercin. Ben Türk'üm ya sen nesin? Oturup emperyalist kucağına altın kaşıkla mama yemişsin. Ben mağarada, samanlıkta, ahırda, Allah'ın emri emperyalizmin kavliyle dünyaya borçlu gelmişim. Vergi etmişim yorganımı, faiz etmişim. Sen çıkıp milletin yorgun sırtına milliyetçiyim demişsin. Türk eğitim tarihinde, hatta Türk tarihinde 17 Nisan'da bir umuttu. Bu umut da yerle bir edildi birçok umutlarımız gibi. O yüzden Hüseyin Avni Tatar'ın gerçekleşmeyen masum dileğiyle bitirelim şiir bölümünü. Asırların özlemi sır kalmış o amaca, sana tek kavuşacak ben varım der göreyim. Nasırlı avucunu gösterirken yamaca, onu coşmuş göreyim, onu gürler göreyim. Bozkır'ı fethetmeye çıkmış bir er göreyim. Şu yurt efendisinin elinden olsun tutan, ocakta tezek değil sobada kok göreyim. Sapsarı çırılçıplak avucuyla toprak yutan, şu duvar dibindeki yavruyu tok göreyim. İleci iplik olan sıtmayı yok göreyim. Taçları tepelemiş kahramanlar ilinde, ahır köşelerine sokulmuş fen göreyim. Anamı mektup yazar bacımı tahsilinde, babamı motor sürer yavrumu şen göreyim. Geçmişim göremedi ne olur ben göreyim. Tiyatro çalışmaları. Öğretmen kurumları içinde açık hava sahnesi yalnız köy enstitülerinde vardı. Özellikle Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün açık hava tiyatrosu mimarlık yönünden de pek değerlidir ve her türlü temsile uygun nitelikler taşımaktadır. Köy enstitülerinde temsiller, folklor ve müzik çalışmaları bir bütündü. Bayram ve eğlence bile üretim demekti. Üretim de zaten bayram havası içinde oyunlu türkülü yapılırdı. Enstitülerde oynanan oyunlar, çekilen halaylar ve müzik şölenleri köylerde yineleniyordu. Söz gelimi, köylere birer aylık gezi ve ders uygulamasına çıkan öğrenciler, ulusal oyun ve türküleri de içeren temsiller vermişlerdir. Böyle akşamlar köy ve kasaba halkı için hareket neşe kaynağı olmuştur. Örnek olarak Trabzon Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nde bir ekibin gezisini alalım. Balık ekibi kitap, kemençe ve mandolinlerini alarak yarısı karadan yarısı denizden yola çıkar. Zaman zaman kara ve deniz ekipleri yer değiştirir. Horonlar, şiirler, türküler yanında cumartesi eğlencelerinde oynanıp pişirilmiş iki oyun vardır repertuarda. Geceleri konak yerlerinde ora köylüleriyle programlı eğlenceler düzenlerler. Sahne oyunları, halay ve zeybekler oynar, türkü ve şiir okurlar. Bunları onlara öğretmeye çalışırlar. Onlardan da yerel oyun, halay ve türküleri öğrenirler. Bir yandan da balık tutmaktadırlar. Karadeniz kıyısında halkın yaşayışı, üretimi, üretim araçları ve ilişkileri incelenir. Sonuçlar yazılı olarak enstitüye getirilir ve değerlendirilir. Bu arada öğrenilen oyunlar gözden geçirilir, işlenir ve oynanır. Kısaca Anadolu köylerinin enstitülü çocukları yaya ya da motorlu ekipler olarak köyleri gezmişler, enstitüde öğrendiklerini köye götürmüşler, köyde olanı enstitüye getirip işlemişler, geliştirmişlerdir. Bu sonuçları yaşama geçirmişlerdir. Bugün onların kalıntısı öğretmen okullarında bu ürünler halay, türkü, oyun olarak tükenmemiştir. Köy okullarına da yerleşmiştir bu gelenek. Enstitüler köyden getirip işleyerek oynadıkları oyunların yanında klasik tiyatro yapıtlarını da oynamışlardır. Erekleri Batı tiyatrosunu da yakından tanıyarak çağdaş tiyatro anlayışına ulaşmaktı. Batı tiyatrosu temel alınıyor, kendi motiflerimizi, kendi konularımızı o teknikle işleme yoluna gidiliyordu. Nitekim Batı'dan ilk yapıt, köy enstitülerinin 4. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 17 Nisan 1944'te Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde oynamıştır. Sofokles'in Kral Oedipus'u. Öğrenciler bunu izleyen bir yıl içinde klasik tiyatro yapıtlarından seçmeleri sırayla oynamışlardır. Molière'den Zoraki Tabip ve Kibarlık Budalası, Gogol'dan Müfettiş, Shakespeare'den Bir Yaz Gecesi Rüyası, Çehov'dan Teklif. Bu oyunlar kendi yuvalarından başka ilçe ve il merkezlerinde de oynanmış, halkın ilgisini toplamış, alkışlanmıştır. Müfettiş oynanırken birkaç ilde durdurulmuş ama halk engellemeyi önlemiş ve seyretmiştir. Bu yapıtlar öğrencileri kendi öz oyunları üstünde düşündürmüş, kendi oyunlarını geliştirmeye itmiştir. Çünkü Batı'nın bu klasik yapıtlarının temelinde de esin olarak halkın oynadığı oyunlar yatmaktadır. Söz gelimi Gogol'ün Müfettişi iyi düzenlenmiş ve ayrıntılanmış bir oyundur ama bunun yanında öğrencilerin geliştirip oynadığı köy doktoru bir düşündürücü motif olarak kalır. Bizim köy bu alanda en iyi oyundur. Köy enstitüsü öğrencileri demişlerdir ki, bir ilkemiz de Batı'nın sanatını, bunu geliştiren ustalarını ve yöntemlerini tanıyarak kendi sanatımızı o düzeye çıkarmaya çalışmaktır. Bu yüzden de eğlencelerimizde yer alan köy orta oyunlarımız gerçek tiyatro yapıtı durumuna getirilebilir. Tiyatronun insanlığın ruh ve düşünce yapısını geliştiren, beğeni düzeyini yükselten bir sanat dalı olduğuna inanıyoruz. Görülüyor ki enstitülerde yetişen öğrencilerin düzenlediği haftalık eğlentiler aynı zamanda toplumsal ve çağcıl eğitim öğretimi destekleyen, duygu ve düşünceleri geliştiren toplumsal bir işlevi yerine getiriyordu. Halk ezgileri, halk oyunları, mertliği simgeleyen zeybek oyunları, horonlar bir duygu bütünlüğü yaratıyordu. Bu eğlencelere çevre köylerden gelenler de seyirci ve oyuncu olarak katılıyorlardı. Öğrencilerin oynadığı köy orta oyunlarından bal bölüşme olayı üstüne kurulmuş, ibişlememiş, güllürü yanı ağır basan bir oyundur. Bunun yanında köy doktoru bir olgunun, bir gerçeğin hayal ve düşünce yardımıyla oyunlaştırılmasıdır. Öğreticilik yanı ağır basar. Burada koca karı ilaçlarıyla savaşmakla birlikte çıkarını da kollayan bir doktor anlatılır. Oyunları epik tiyatro dediğimiz türe sokabiliriz. Orta yerde oynanırlar. Salonun ya da alanın her yanı oyuncuların hareket alanıdır. Dekor ve araçlar çok sadedir. Kostüme, makyaja fazla önem verilmez. Perde ve sahne ancak olağanüstü durumlarda kullanılır. Köy enstitülerinde en çok oynanan oyunlar, öğrencilerin tek başına ya da birlikte yazdıkları oyunlardır. Bunlardan bazıları iskelet bir metinle doğaçlama, tuluat biçiminde oynanmıştır. Bir keresinde enstitümüze yakın iki köyün ilişkilerini konu alan bir iskelet oyun tasarlayıp birkaç arkadaşla ana çizgilerini görüştükten sonra oynamak için açık havadaki eğlence yerinde topluluğun ortasına çıktığımızı anımsarım. Köy odalarında köylüler de böyle yapmıyorlar mıydı? Bu eğlentiler ve oyunlar desteksiz değildi. Köyden gelen öğrenciler kültürel ve bilimsel bir ortamda buluyorlardı kendilerini. Çevrilen klasikler, çıkan dergiler ve gazeteler harıl harıl okunuyordu. Enstitülerin her birinde dergiler çıktığı gibi bir de Köy Enstitüleri dergisi çıkıyordu Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü'nde. Tiyatronun önemi ve çeşitli ülkelerin tiyatrosu üstüne öğretmenler ve öğrenciler konferans veriyorlardı. Söz gelimi öğretmen Saffet Korkut, İrlanda tiyatrosu üstüne konferans vermişti. Ankara'ya yakın olan Hasanoğlan Köy Enstitüsü öğrencileri o yıllarda yeni kurulan devlet tiyatrosuna gidiyorlardı zaman zaman. Boz urbaları terli alınlarıyla dikkati çekseler de toplu halde oyunu seyredip dönüyorlardı. Öteki enstitülerin öğrencileri de ekip olarak gittikleri enstitülerden dönerken yollarını Ankara'ya, tiyatroya uğratmaya çalışıyorlardı. 1946'da enstitülerin havası değiştikten sonra da Necip Fazıl'ın Sabır Taşı'nı oynamak gerekmişti. İvriz'de bunu oynarken her şeyi anlıyorduk ve bu her şeyi anlatıyordu. Bağrımıza sabır taşı basmanın zamanı gelmişti. Köy doktoru. Okuldan çıkınca köye giden ileri düşünüşlü bir doktor, ilkin maddi sıkıntılara düşer. Çünkü koca karı ilaçlarına bel bağlayan köylüler doktora inanmazlar. Ama köylüyü yılmadan işlemeye başlar doktor. Bir gün ölmek üzere olan bir hastaya kurtarılabileceğini söyler. Oysa köylüler umut kesmişlerdir bu hastadan. Doktor hastaya bakar, birkaç gün sonra iyileşir hasta. Köylüler de doktora inanmaya başlarlar. Doktor der ki, bu kadar basit hastalıktan insanları kurtarmak işten bile değil. Ben ölüleri bile diriltebilirim. Köylülerden biri doktora yalvarmaya başlar. Aman doktor, haydi mezarlığa gidelim de kardeşimi dirilt. Doktor soğukkanlılığını koruyarak gider mezarlığa. Kendisini yalnız bırakmalarını söyler. Tam o sırada ayağına kapanan bir köylü. Aman doktor, ondan çektiğimi ben bilirim, sakın diriltmeyesin der. Başka bir mezarın başına gelirler, o zaman da başka bir köylü. Aman o benim karımdı, ben değil köylü de bıktı ondan der. Doktor bağnaz ve bilinçsiz köylülere şöyle seslenir artık. O halde kimseyi diriltmeyelim, Tanrı'nın işine karışmayalım. Köylüler doktoru sevmeye başlar, doktor da erince kavuşur. Öğretici oyunlara bir örnektir bu. İbişlememiş. Enstitü öğrencilerince geliştirilerek ortaya konan, mimik ve jestlerle sözcük oyunlarının birleşmesinden oluşan, yani güldürü türüne sokabileceğimiz farslardan bir örnektir İbişlememiş ya da muhtara bal yedirmek oyunu da. İbişlememiş ormanda bir kütüğü keserken vızıltı gelir. Kütüğün içinde arı yuvası vardır. Köye gidip basit araçlar ve kaplar getirirler. Şakalaşarak balı kaplara boşaltırlar. Ama balı bölüşme işinde bir türlü anlaşamazlar. İbiş, şu benim, şu kendimin, şu da ibişin diyerek üç kabı da kendine alır. Memiş, hani bana diyerek karşı çıkar. İbiş, babanın malı gibi utanmadan bal istiyorsun diye yanıtlar. Memiş, senin babanın malı mı? Kütüğü bulan benim. Hem ben senden çok arı iğnesi yedim. Balı ben bölüştüreceğim der. İbiş, bölüştür bakalım. Boz ayı gelirse bölüştürmeyi ondan öğrenirsin. Memiş, şimdi bak şu benim, şu kendimin, şu da memişin. İbiş, hayır olmaz, muhtara gideceğiz. Kalkıp muhtara gelirler. Muhtar, şu ibişin, şu memişin, şu da benim bölüştürme payım diyerek bir güzel pay eder. İbişle memiş ikisi birden, muhtar ağa çok güzel bölüştürdün, bu balı birlikte yiyeceğiz diyerek ortaya içi dolu bir kap koyarlar. Muhtarın iki yanına oturarak birer ellerini muhtarın ellerine bağlarlar. Öteki ellerindeki mendilleri suya batırarak muhtarın yüzüne çarpmaya başlarlar. Oyun böylece biter. Bu oyunda güldürü dozu oyuncuların yeteneğine bağlıdır. Bizim köy. Geliştirilmiş oyunların en duyulmuşu ve tam metin olarak hazırlanıp birçok köy enstitüsünde oynanmışı bizim köydür. 1945 yazında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın temsil kolu Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün açık hava tiyatrosunda Amerikan oyun yazarı Wilder'ın Bizim Kent adlı yapıtını oynamıştı. Oyun üzerinde tartışmıştı öğrenciler. Bu oyunda bir Amerikan kasabası günlük yaşamıyla, basit insanlarıyla verilmişti. İçinde büyük olaylar, sıra dışı insanlar olmayan oyun canlı bir konferansa benzer. Temsilden birkaç hafta sonra enstitünün 4A şubesinin temsil kolu Bizim Kent'in yeni sahne tekniğini olduğu gibi alarak Bizim Köy adıyla başarılı bir oyun çıkardı. Bu oyunda oyunu yönetenden başka köyün muhtarı, muhtarın karısı ve kızları, kulaksız ağa, kulaksızın karısı, oğlu ve kızı, öğretmen ve karısı, kolsuz, sığırtmaç, karakol komutanı, iki jandarma, köylüler ve seyirci köylülerle öküzler, atlar, eşekler rol aldılar. Metinde kişi adları boş bırakılmıştır. Oynadığı yerlerde rol alanlar kendi adlarını kullanmışlardır. Konu 1944-1945 yıllarında bir köyün günlük yaşamıdır. Bir saat süren bu oyunu İvriz Köy Enstitüsü'nde biz de oynadık. Geniş bir zemin kat balkonu sahne olmuştu. Seyirciler açık alanda toplanmıştı. Öküzü, atı, eşeği canlı olarak sahneye getirmiştik. Sırayla muhtarın ve kulaksızın ailesi, öğretmen ve eşi sırtmaç çıkarlar. Yönetici onları tanıtır ve o burada kalsın deyinceye kadar günlük sorunlarını tartışırlar. Köyü de tanıtır yönetici. 40 bin köyde yaşayan bütün insanların dertleri, istekleri, sevinçleri ve midelerine giren şeyler birbirine benzer. Bizim köyü seyrederken hepiniz kendi köyünüzü göreceksiniz. Şu gördüğünüz 150 topraktan bizim köydür. İşte ortalık ağrıyor. Her evde kadınlar üstlerinden yorganı atarak ocağa çorba pişirmeye koşuyorlar. Bakın bacalar tütmeye başladı. Öksürük seslerini duyuyor musunuz? Bir yerde de muhtarı tanıtır yönetici. 300 davarı, 30 sığırı, 6 atı, 2 eşeği vardır. Bunlara karısını, 4 çocuğunu, 60 tavuğunu ve 6 hizmetçisini eklersek eli altındaki canlıların tamamı 408 eder. Tarlaları da 300 dönüm tutar. Oyunun sonuna doğru bucak müdüründen bir gazete gelir muhtara. Elden göndermiş, okusun da başının çaresine baksın diye de haber yollamıştır. Gazete yeni çıkan toprak yasasının haberini vermektedir. Muhtar hemen 50 dönümün üstündeki toprağını elden çıkarmaya, satmaya başlar. Onun endişesinden habersiz olan ve tarlalardan birini 125 liraya kapatan kulaksız sevinçlidir. Karısına çabuk parayı ver, işi hemen bitirelim, muhtara güven olmaz, sonra cayı verir der.